Ayrım 13. Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 167. 3. Kötü olayı Carter'in kışkırtması gerekmedi. Aniden babasının ülkesi ve Med başkenti, müneccimlerin kalesi Ekbatan'a gitmeye kalkışmakla uygun koşulları Mani yarattı. Ziyaretin kendisi bile kışkırtıcılıktı ve öylesine ki Mani, Ktesifon'un bir dış mahallesi olan Seleukeia'nın en büyük alanındaki verdiği vaaz sırasında oraya gideceğini haftalar öncesinden ilan etmişti. Bu yolculuğun tehlikeli olacağını ve kendisini izlememelerini müritlerine bildirmişti ama yüzlercesi onu yine de izledi. Karşı kamptan da gitmeye karar veren Carter'di ama yine de Şapur'un büyük oğlu Behram'ı yanına almayı ihmal etmedi. Din adamı müneccimler ve savaşçılar için Mani'den korkunç düşman yoktu. Carter, müneccimlerin imparatorlukta kurmak istedikleri dinsel düzeni, Babil'in tehdit ettiği düşüncesindeydi. Behram'a gelince o da Mani'yi kardeşi Hürmüz'ün bir müttefiği olarak görüyor ve tabii Denag'ın durumu işleri daha da zorlaştırıyordu. Behram'ın istediği soylu bir aile kızının Hürmüz'ün de onayı ile Babil'li hekimi serseri gezilerinde izlemesi unutulmayacak bir hakaretti. Ekbatan faslı gelecekteki intikamların bir habercisi olacaktı. Mani ve beraberindekilerin karşılaştıkları ilk sorun soğuklar oldu. Güz sonuydu. Mezopotamya ovalarında gündüzler ılıktı ama dağ yoluna koyulur koyulmaz giysileri kalınlaştırmak gerekti. Ekbatan'dan 6 fersah ötede bataklık çocuklarının hayranlıkla elledikleri ilk karı gördüler. Neyse ki heyet müneccimlerin söylediği gibi dilenci güruhu değildi. Müritler arasında diğerlerini giydirmeyi ve beslemeyi görev bilen zengin tacirler vardı. Bunlardan biri de Malchos'tu. Dini tartışmalar olduğunda hep başka yerde olur, genellikle binek hayvanları ile ilgilenir ve Mani'yi dünyevi işlerle uğraşmaktan kurtarırdı. Kervan deneyimleri olan Malchos çok iyi bir organizatördü. Hatta katırların sırtına daha büyük soğuklar için paltolar ve yün battaniyeler koydurtmuştu. Bunlar yerinde önemlerdi. Çünkü Ekbatan'a girdiklerinde kenti kara karşı korumak üzere yontulmuş, imparatorluğun en ünlü heykeli olan muazzam bir aslanın yelesinin tepesinde bir tutam karın alay edercesine konduğunu görmüşlerdi. Mani geldiğinde Ekbatan sokaklarında incin top oynuyordu ya da öyle görünüyordu. Sabah rüzgarı dinmişti. Gökyüzündeki güneşin üzerinde hafif bir perde vardı ve ilk ışınları havaya ısıtmak üzereydi. Heyet hepsi kapalı olan dükkanların bulunduğu bir sokaktan geçti. Ne yemek ne de uyku vaktiydi. İnsanların çalışmak, gezinmek, alışveriş etmek için bundan iyi zamanı mı olurdu? İnsanlar nerede? Diye safça mırıldandı Denag. Pencere kafeslerinin ardında bizi gözlüyorlar. Hiç kuşku yok. Evlerinde kalmak üzere talimat almışlar. Mani atına hafifçe dokunmuş, sonra da Denag'a kaygılanmasını gerektirecek biçimde gülümsemişti. Sevimli bir kafa tutuşla devam etti Mani. Kent kapısından hiçbir şey sormadan geçmemize izin verdiler. Şimdi yolumuza çıkmadan bizi uzaktan izliyorlar. Bizi nerede beklediklerini henüz bilmiyorum. Belki de kalenin karşısında. Denag heyette bulunanlarla birlikte evlerin alçak damları üzerinden bir vakitler Darius'un son siperi olan kalıntıyı gördü. İskender İran'ı işgal ettiğinde krallar kralı Ekbatan'da 1000 odalı bir saray yaptırmıştı. Saray bir kent kadar büyüktü ve 8 koca demir kapının ardında karılarını, küçük çocuklarını ve hazinesini saklayabileceği muazzam bir kasayı andırıyordu. Şimdi bir harabeydi ama bir kanadı onarılmıştı ve ara sıra hanedan ailesinden birileri kalmaya gelirdi. Kalenin çevresinde askerler yaya veya atlı, 10 kişilik gruplar halinde kol geziyorlardı ve bir şantiyedeki işçiler gibi yaklaşan kervana bakmayacak kadar işleri başlarından aşkındı. Denag geri dönmenin akıllıca olup olmayacağını sordu ama Mani'nin kulağına hiçbir şey girmiyordu. Hapis ve ölümle tehdit edilse bile geceyi kentte geçirecekti. Yüksek yerden himaye gördüğünü hiç kimse bilmezlik edemezdi. Düşüncelerini desteklemek istercesine atından atladı, dizginleri bıraktı. Arkadaşları aynı şeyi yaptı. Öyle ki askerler kimseye bir şey yapmasalar da artık aralarında, çevrelerinde, ortalarında dolaşıyordu. Mani durdu ve beraberindekilerin durmasını istediği her sefer yaptığı gibi ellerini kaldırdı. Sonra yürümeye başladı tek başına kaleye giden yoldan. Aniden bir işarete uyan 5 asker etrafını çevirdi, bedenleriyle bir duvar ördü. Müritlerden bazıları ve özellikle kadınlar boş bir çabayla Mani'yi kurtarmak için askerleri yarmak istediler ama Mani uzaklaşmalarını söyledi. Sadece Denak askerleri aralamakta inat etti ve birden ona bilerek geçit verildi. Örgülü saçlı kız hakkında özel bir emir almışlarcasına. Kız da habercinin yanına koştu. Carter ile birlikte en yüksek gözetleme kulesine çıkmış olan Behram, olanları büyük bir keyifle izliyordu. Manny'i hiç hırpalamadan, hiç tehdit etmeden kız arkadaşı ile birlikte bu tuhaf hapishaneye sokuvermişlerdi ve hapishane duvarları az sonra ikinci bir asker sırasıyla pekiştirilecekti. Orada ateşsiz, susuz, yiyeceksiz ve örtüsüz geceyi ve ertesi günü ve ertesi geceyi geçireceklerdi. Birbirlerini varlıklarıyla ısıtırken nöbetçiler 2 saatte bir nöbet değiştirmekteydiler. Ancak daha ertesi günü sapkın mezhep sahibinin kızın kollarında kendinden geçtiği haber verildiğinde şapurun büyük oğlu işkenceye son verdirdi. Müritleri onu tedavi etmek ve kendine geldiğinde konaklamaya devam eder kuşkusu ile ek batağından götürmek için acele ederken Behram'ın kahkahaları bütün kenti sarsmaktaydı. Manny krallar kralına şikayet edecek olsa ziyaretçiyi koruma aldığını ve ona hiç el kalkmadığını söyleyecekti. Ama şapur işi öyle olmadı. Haber yayılır yayılmaz oğlunu Ktesifon'a çağırttı ve şaşkın sarayların önünde itaatsizlikle, serserilikle ve beceriksizlikle suçladı. Sonra da Behram'ı av köşküne hapsetmelerini istedi. Aynı gün imparatorluk muhafızları Behram'ı götürürken bir başka müfreze de Kengavar'a Mani'yi davet etmek üzere yola çıktı. Acele ve yalnız gelmesi isteniyordu. Şapur, saltanatına en masum muhalefete bile tahammül etmediği için herkesin önünde oğluna hakaret ettiğine göre, tüm bu karışıklıklara neden olan suçlunun neleri beklediğini kimse tahmin edemiyordu. Babilli, arkadaşlarından ayrılmadan önce başlatılan davanın devamı için neler yapılması gerektiğini anlattı. Yakınlarından her birine söyleyecek bir sözü vardı ama subay veda sahnesini kısa kesmesini buyurdu. 4. Manny saraya gelince Derbat'ın imparatorluk konutunun kahyasının dairesine götürüldü. Derbat onu birkaç dakika bekletti, yok oldu. Dönüşünde kendisini izlemesini istedi. Ancak Manny'yi taht odasına götürmedi. Karmaşık yollardan ve bahçelerden geçerek onu oymalı ve alçak bir kapının önüne götürdü. Sonra özenle kapıyı atlarından kapattı. Bu gösterişsiz odada oturan adamın şapur olduğunu Manny anlamakta güçlük çekti. Bu kez hiçbir altın yoktu. Gerçi değerli kumaşlardan biçilmiş giysiler vardı ama bunlar herhangi bir saraylının üzerinde de görülebilirdi. Dalgalı ve misk kokan saçları da öyleydi. Hareketleri de törenlerdeki gibi özenli değildi ve kumanda etmeye alışık parmakları boş kalmanın tesellisini ararcasına bir tesbihin pembe taneciklerini çekmekle oyalanıyordu. Tanrılaştırılan hükümdarın karşısında olduğunu geç fark eden Babilli, dizüstü çöktü ve geleneksel mendili kolunda aramaya başladı. ''Bırak şu padamı Manny. Seninkinden temiz olmayan soluklar için. Ayağa kalk, gel şu yastığın üstüne, sağıma otur.'' Emir verircesine de olsa hükümdarın sesi yumuşaktı ve hatta titriyordu. Belki de bu rolünden yeni çıkmış oyuncunun henüz kendisini bulamayışıydı. Taşra'dan gelen raporlar öğretinin yayıldığını gösteriyor. Büyük kentlerde, büyük topluluklar halinde sana katılıyorlar. Bu sarayda başkalarından sevinç duyanlar var. Başkaları da üst üste çıkan olaylardan telaşa kapılıyor ya da kızıyor. Manny kendini savunmaya kalkışmadı. Hükümdar yanıt bekler gibi değildi, yiyeceklerini tartar gibiydi. Şimdiye kadar olanlar beni kaygılandırmıyor. Oğlumun yaptığı çocukluklardan daha sert direnişler olur sanıyordum. O faslı çoktan unuttum. Aradan geçen her gün bir asır gibi. Hiçbir kızgınlığım, hıncım yok. İşte burada hata ediyorsun. Hayat bana aksini öğretti. Yaşam bir borçlar zinciri, bir hesaplaşma dizisidir. Borç alçakça ya da soyluca ödenebilir ama mutlaka ödenmesi gerekir. Yararı bana dokunsa bile cezalandırmamaya tahammül edemem. İmparatorluğun muhafızı olarak cezasız kalınmasını hoş görmeye hakkım yok. Oğlum kişilik zaafının ve itaatsizliğinin bedelini uzun süre ödeyecek. Son cümlelerdeki ses tonu Manny'yi kendini taht odasında zannettirdi. Hiç affetmez misiniz? Sadece affedicim cezalandırdıklarıma daha acı verirse. Büyük oğlum da bu yapıda değil, sana da sistemim var. Bu o kadar ani bir çıkış olmuştu ki Manny sıçradı. Behram'ın seni böyle küçük düşürmesine nasıl izin verdin? İmparatorlukta benim himayem altında dolaştığını, benim otoritemi taşıdığını unuttun mu? Bunların karalanmasına izin vermekle beni alçalttığını fark etmiyor musun? Şaşkınlık anı geçtiği için Babilli doğruldu, sesi gururlu ve meydan okur gibiydi. Beni görevlendiren bir başkası da var, göksel bir koruyucu, hakaretten korkmayan. Şapur güldü, hüzünlü ve kısa bir gülüş, yüzü özür dileyen bir ifade aldı. Seni vaaz dinlemen için çağırmadım, bu oğuldan her söz ettiğimde olduğu gibi öfkelendim. Benim himayemi gülünç kıldığı için kızgınım, özellikle med müneccimlerin oyuncağı haline geldiği için üzgünüm. Beni iyi anla, müneccimlere bir düşmanlığım yok. Yuvanoya gibi biri bana babamdan yakın oldu. Ne biliyorsam o öğretti. Baştan aşağı saf, sadık ve bilgedir. Özverili din adamı müneccime karşılık iktidar hırsıyla dolu, entrikacı ve komplocu 40 müneccim var. Herkese nasıl giyinmeleri, nasıl yiyip içmeleri, nasıl öksürmeleri, hapşırmaları, ağlamaları, her duruma göre ne söylemeleri, hangi kadınla evlenmeleri, hangi zamanlarda karılarından kaçmaları ya da ne zaman sarılmaları ve bunu nasıl yapmaları gerektiğini söylüyorlar. İnsanları büyüklü küçüklü korku ve günah tehdidi içinde yaşatmaya kalkışıyorlar. Her yerin en verimli topraklarını ele geçirdiler, zengin oldular. Tapınakları altın, tahıl ve köle dolu. Kıtlık baş gösterdiğinde bir tek onlar bunun acısını çekmiyorlar. Her hükümdardan bir ayrıcalık koparttılar. Yazma bilen tek bir delikanlı yok. Bir müneccim elinden tutmuş olmasın. Tek bir satış sözleşmesi yok ki ondan pay almasınlar. Onların hakemliği olmadan çözümlenememiş bir tek bir anlaşmamız yok. Bir hükümdarlık fermanının tanrısal yasaya uygun olup olmadığına karar veren onlardır. Tanrı yasasını işlerine geldiği gibi yorumlayan da onlar. Bana gelince onlara karşı çıkmıyorum, aşırı ayrıcalıklardan onları yoksun bırakmıyorum. Sence krallar kralı bu kadar sabırlı olabilir mi? İmparatorluğun efendisi konuşmasını sürdürürken Mani aniden bir acıma duygusuna kapılır gibi oldu. Bütün bu sıraladıklarımın onlara yettiğini mi sanıyorsun? Medyadaki din adamlarını tanımamak olur. İstedikleri, hayalini kurdukları tek şey taht. Benim tahtım başka hiçbir şey değil. Ele geçiremedikleri takdirde yok etmek ve işgalcilerin vesayetine sokmak isterler. Bir gün babam Yüce Ardeşir ateş içinde yatarken öpeceğini sanmış. En büyük müneccimler başucuna toplanmış. Avesta'dan duaları büyük bir resmiyetle boğucu bir tütsü dumanı altında okumaya başlamışlar. Ne istiyorlarmış dersin? Efendilerini rahatlatmak, o saatlerinin daha kolay geçmesini sağlamak mı? Acılarının son bulacağı geçmişin şanlı hükümdarları ile karşılaşacağı daha iyi bir dünyayı anmak mı? Hayır, bunlardan hiçbiri. Hiçbiri onları imparatorluğun dört bir köşesinden getirtmeye yetmezdi. Eğer yola çıkmışlarsa tek amaçları yaşlanmış ve göçten düşmüş olan babama müneccim başına tahtın veliahtını belirlemek hakkını veren bir fermanı imzalatmaktı. Tabii ki bunu farklı bir biçimde sunmuşlardı. Avesta'ya göre ilerideki krallar kralını belirlemeye sadece gökyüzü melekleri yetkilidir ama kitabın bir başka yerine göre meleklerin yaptıkları seçim müneccimlere bildirilecek, onlar da bundan insanları haberdar edeceklerdi. Söz konusu olan ben olunca sorun çıkmadı. Benim de babam kadar bu imparatorluğun kurulmasında emeğim var ve beni sağladığında tahtın ortağı ilan etmişti. Ama ben yaşamadığım gün müneccimler bu haklarını alabildiğince kullanacaklardır. Zaten oğullarımın ve erkek kardeşlerimin kulaklarına iktidarı isteyecek olanların emirlerine uyması gerektiğini fısıldıyorlar. Şimdi öz oğlum bana itaatsizlik edip şu sözüm ona kral imalatçılarını duyduğunda neden kızdığımı anlıyor musun? Korumam altında olan birinin müneccimlerin sevinçli bakışları altında Behram tarafından hakarete uğratılmasına neden öfkelendiğimi anlıyor musun? Belki dünyevi çekişmelerden, kirlenmelerden uzak ve bunların üstünde olan biri seni görevlendiriyor. Ama Babilli hekim, sen gelip benim iki himayemi istedin. Ben de verdim, sen kabul ettin. Nereye gitsen bundan söz ettin. Artık kaçmaya hakkın yok bana ihanet etmeye de. Kaçmak mı, ihanet etmek mi? Tanrı bu saraya gelmemi, ümitlerimin bu imparatorlukta yeşermesini bu kutsanmış saltanat sırasında istedi. Niçin ihanet edeyim? Niyetim bana ihanet etmek değil kuşkusuz ama ediyorsun. Mani bu kadar dostça, sevgi dolu bir konuda bu kadar ağır bir suçlamayı anlayamıyordu. Benimle Zerdüşt'ün bilgeliğiyle Ahura Mazda'nın öğretisine saygı duyan, din adamlarına toprak ve altın edinmeyi yasaklayan, onları dua, öğretme ve tefekküre bağlayan yeni bir din hakkında konuşmak için geldin. Bu kez bu yeni dinin başarılı olmasını istiyorsun çünkü sana gelen mesaj öyle. Ben de yayılmasını istiyorum çünkü hanedanın çıkarı bunu gerektiriyor. Sen yüce varlığın isteklerine itaat etmek için uluslar ve inançlar arasında uyum istiyorsun. Ben de aynı uyumu imparatorluğumun birliği ve gelişmesi için istiyorum. Gökyüzü ile aynı şeyin peşindeyiz ve bunu anlamamı sağlayan sensin Mani. Gökyüzü ile benim yolumuza çıkan düşmanlar aynı düşmanlar. Onlarla savaşmak, onları yok etmek istiyorum. Sen de tanrısal bir müttefik bulacağımı umuyorum. Sen ise bana ihanet etmekte inat ediyorsun. Mani ne yapacağını şaşırmıştı. Tam anladığını sandığı bir anda Şapur aklını karıştırıyordu. Krallar kralının başka kim olsa patlatırdı. Ama bu konularda öfkesini başka türlü göstermesi gerekiyordu. Daha hala nasıl ihanet ettiğimi anlamıyorum ama böyle bir şey yapmışsam cezamı ölümdür ve ölmeye razıyım. Hükümdar başını arkaya doğru attı. Tonozdan sızan güneş ışını tanımak ister gibiydi. Elindeki tesbihi iyice sıktı, sonra açıkladı. Seni öz oğullarımdan daha çok seviyorum. Ben hayatta olduğum sürece kimse sana dokunamaz. Ne ben ne de başkası. Ama niçin bir de sınıfları kaldırmaktan söz ediyorsun? Mani, Şapur'un işi neye vardırmak istediğini anlayıp demek böyleymiş diye rahatladı. Kendini savunmak için düşüncelerini toparladı ama hükümdar fırsat vermedi. Öğretinin bir kısmını anlatmaya gerek yok. Senden yana olabilirim. Ben krallar kralıyım. Herhangi bir sınıfa, bir ırka ait olmama gerek yok. Hepsi bana ait. Ne var ki, müneccimlerle savaşacaksak savaşçıları karşımıza alamayız. Savaşçılar taşradaki bütün valiler, bütün ordu komutanları, bütün prensler demektir. Bu insanların hepsi müneccimlerin yanında yer alıyorsa ezilirsin, umudun yok olur ve ben, krallar kralı Şapur, senin için hiçbir şey yapamam. Hatta düşüşün beni de sürükleyebilir. Konuşmanın her birinde okumuşlar, zanaatkarlar, burjuvalar, hatta köleler sayesinde kazanıyorsun. Bana söylediklerine göre pek çok kadın ve yabancı da seni tutuyor ama böyle bir tartışmada onların hiçbiri bir işe yaramaz. Sonra hiç nefes almadan ama daha alçak ve ürkek sesle devam etti. Bu sabah senin hakkında emirler verdim. Saraylarımdan her birine sana bir koltuk verilecek. Hem taht odasında hem özel toplantılarda nereye gidersen benimle geleceksin. Ülkelere yayman gereken mesajım var. Müritlerin senin adına yaparlar. Sen bundan böyle benim yakınımsın. Senin gezilerin bundan böyle zafer gezileri olacak. Küçültücü olaylar, tahrikler, itip kalkmalar olmaksızın. Her sınıftan, her ırktan insanın çevrende toplanmasını istiyorum ama özellikle savaşçıların, prenslerin ve satrapların. Hatta müneccimler arasında da yandaşların olsun istiyorum başaracak olursan. Şapur durdu, son bir kez duraksar göründü. Sonra utanırcasına ya da başka bir duyguyla sözlerini bitirirken gözlerini açtı. Başaracak olursan bir ferman ile krallar kralının Mani'nin dinine girdiğini ilan edecek. 13. ayrımın sonu, sayfa 177.